yaptığımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 18 Mayıs 2021 günlerden salı. Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca yaklaşık bir saat boyunca yayında olacağız. Efendim bize ulaşmak isterseniz iletişim yollarımız şöyle. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam bilim tarihinde öyle şahsiyetler var ki, yaşadıkları dönemin kısıtlı imkanları içinde şahane buluşlara imza atmışlar. Mesela tıp denilince aklımıza İbn-i Sina, felsefe denilince Farabi, matematik denilince de Harizmi geliyor. Sibernetik denilince de aklımıza gelen ilk kişi El-Cezeri. Asıl adıyla İsmail Ebu'l-İz bin Razzaz el-Cezeri. Muhteşem icatlarıyla dünyaya nam salan Cezeri'ye zamanın harikası anlamında Bediüzzaman da denilmiş. Hayatın Sesleri'nde bugün bu büyük İslam bilgininin hayatını konuşacağız. Yakın zamanda raflarda yerini alan Dumanı Üstünde Bir Cezeri romanı, Bir Adın Kalmalı Geriye kitabının yazarı, İslam bilim tarihi araştırmacısı, senaristi ve yazar Hatice Kübra İpek yayınımızda olacak. Bilakis Cezeri hayranları sohbetimizi kaçırmasınlar. Güzel bir müzikten sonra yayınımıza Göç Yolları 60. Yıl özel köşemizle devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle olacak. Efendim Avrupa'da Türklere yönelik yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı olayları şiddetini artırarak devam ediyor. Geçen hafta da konuşmuştuk. Bu hafta da yabancı düşmanlığı konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Keyifli sohbetimize eşlik etmek için çayınızı kahvenizi alın ve radyolarınızın başından ayrılmayın. Hayatın Sesleri başladı. Funda Arar'dan Geçmez Yara sizlerle.
Senelerin güneşi yok, baharı yok.
siyahı çok. Yalnız ve paramparça aşktan hasarlı. Zormuş unutmak bu geçmez yarayı. Sevdan içimde bir kurşun misali. Kanar durur gönlüm gitti gidelim. Ah bir gün olur unutulur demiştin ya. Söyle bana nasıl olur unutulur, unutulur, unutulur. Yalnız ve paramparça aşktan hasarlı. Zormuş unutmak bu geçmez yarayı. Sevdan içimde bir kurşun misali. Kanar durur gönlüm gitti gideli. Yalnız ve paramparça aşktan hasarlı. Zormuş unutmak bu geçmez yarayı. Sevdan içimde bir kurşun misali. Kanar durur gönlüm gitti gideli.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Evet, şimdi bir telefon bağlantımız var. İslam bilim tarihi araştırmacısı, senarist ve yazar Hatice Kübra İpek telefon attığımızda. Sayın İpek, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, hamdolsun, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah.
Bizler de iyiyiz. İşte bir kapanma döneminden çıktık. Kendimizi böyle biraz sokaklara attık, böyle gezmeye başladık, biraz rahatladık aslında, açıldık. O yüzden keyifliyiz.
Maşallah ne güzel. İnşallah çabucak biter salgın. Çok rahatlıkla artık maskesiz olarak çıkabiliriz.
Evet dışarıya. İnşallah inşallah tüm insanlığın üzerinden bu bela en kısa zamanda kalkar diye ümit ediyoruz. İnşallah. Şimdi insanın kendisinden söz etmesi, kendini tanıtması biraz zor. Dilerseniz sizi dinleyicilerimize ben tanıtmak istiyorum.
Tabii tabii buyurun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hatice Kübra İpek 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 4. sınıftan itibaren başörtüsü problemleri nedeniyle farklı okullarda okudu ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 2 senelik medrese eğitimi aldı. Bu eğitimlerin ardından İngilizce, Almanca, Arapça ve Osmanlıca dil eğitimleri, bilgisayar programları ve tasarımla alakalı eğitimler de aldı. İlkokul yıllarından itibaren yazdığı öyküler ve kazandığı ödüllerle yazarlığa devam ederken birçok dergide 60'ın üzerinde yazıları yayınlandı. Hala farklı dergiler için öykü, deneme ve şiir yazıyor. İlk kitabı Sen Elif'sin Ben Vav'da Hezarfen Ahmet Çelebi ile dostu Lagari Hasan Çelebi'nin hayatını anlattı. Ardından adı unutulan bilim insanları ve alimlerle alakalı oldukça yoğun ve geniş bir araştırma gerçekleştirdi. Tarihi kurgu roman serisi 7 kitabı okuyucuyla buluştu. Maşallah ne güzel bir özgeçmiş.
Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
Başarılarınızın devamını diliyoruz.
Teşekkür ederim.
Hatice Hanım, sizinle bugün El Cezire'yi konuşacağız. Hakikaten ilgi uyandıran bir bilim insanı. İslam bilim tarihinde önemli bir şahsiyet. Ona geçmeden önce ilkokul yıllarınızda başlıyor sizin yazarlık serüveniniz. Sizi yazmaya yönlendiren şey neydi? Bunu merak ediyorum.
Şöyle anlatayım, ben bu çocukluk döneminde bizim o zamanlarda da İntifada, Bosna Hersek Savaşı gibi birçok şey vardı ve Şule Yüksel Şenler rahmetli ya da o dönemin büyük hocaları, büyük yazarları Hasan Nail Canat mesela, Bir Küçük Osmancık vardı, tiyatrosu vardı o dönemler. Bunların içerisinde yetişince böyle bir başörtü sevdalısı, bir tesettür sevdalısı olarak ciddi manada bir özgürlük ihtiyacı, bazı konularda böyle bir iç doluluğu yaşamaya başladım. Kalem her daim, belki çok küçük yaşta başladım ama benim yardımcım, böyle sıkıntılarımı giderebileceğim yer, kaçış yapabileceğim yer, ruhumu boşaltabileceğim, kendimi dinlendirebileceğim yer oldu. Hı hı. Onlardaki o güzel hitapları, insanların onlara koşarak dertlerini anlattıklarında nasıl rahatladıklarını görünce hani yazarlık ne kadar güzel bir şey. Hatta roman yazmak insanların hayatına ne kadar güzel dokunuyor diye düşündüm. hep böyle bir şey vardı. Hatta şu an mesela beni tanıyan küçüklükten beri olanlar şey der. Sen işte hani okuma yazma bilmiyordun ama roman yazmak istediğini söylüyordun. O çocukluktan gelen his büyüdükçe işte biraz daha güzel yazılar yazmaya çalışarak, daha böyle kelimelere daha böyle hani hakim olmaya çalışarak biraz daha düzelmeye başladı ama İslam bilim tarihini yazmaya karar kıldığımda benim kendi dünyam da değişti. Ben yine çok hızlı gitmeyeyim. Sorularınız varsa evet, ona göre yönlendirin.
Yazmak aslında bir nevi terapi de sağlıyor değil mi?
Kesinlikle. Yani psikolojik danışmanlık gibi görüyorum ben bunu. Hatta çok sıkıntısı olan insanlara da zaten hani psikologlar günlük tutmalarını, dertlerini dökebilecekleri bir kağıt kaleme başvurmalarını rica ediyor çoğu zaman. Bu insanın hem kendi içindeki devinimini sağlıyor hem de tekamülünü gerçekleştiriyor. Hayra yönlendiriyor. Çünkü insan... Şimdi biz mesela konuşurken kelimeler ağzımızdan uçup gidiyor. Ne geri döndürebiliyoruz yanlış konuştuğumuzu ne düzeltebiliyoruz. Evet, belki farkına bile varmıyoruz.
Tabii.
Ama yazdığımız zaman o şeye bakıyoruz ve diyoruz ki ya ben neler düşünmüşüm, nasıl yazmışım, şurada evet, eksikliklerim var. İnsanın yazdığına bakması çok farklı bir halde.
Evet, mutlaka kayıt altına almak lazım.
Evet. Bu bir de zaten bu ötelere sesleniş gibi görüyorum ben bunu. Emek verilen şeyin yankısı ötelerden duyuluyor her zaman.
Hı hı. Şimdi kitaplarınızdan biri de Bir Adın Kalmalı Geriye adlı Cezeri
evet,
romanı.
Evet.
Bu münasebetle sizinle İslam Bilgini El Cezeri'yi konuşmak istedik. Cezeri evet, hakkında bir roman yazmaya nasıl karar verdiniz?
Şöyle Takvittin'i yazıyordum aslında. Tam 12 tane isim belirlemiştim. Ben yazarlık yolculuğuna çıktığım zaman benden bir seri fikri istedi ilk çalıştığım yer. Ve 12 tane isim belirledim. Bu 12 isim içinde Beyazıt Kütüphanesi ve Süleymaniye Kütüphanesi'nde araştırmalara başladım. Sonra Beyazıt Kütüphanesi'nde ağırlıklı olarak araştırma yaptığım esnada Atilla Bir Hoca'nın bir makalesine rastladım. Tevafuk. Ben iki pistonlu pompanın nasıl çalıştığını araştırıyorum bu arada. Altı pistonlu pompadan yola çıktım. Takvittin'in bulmuş olduğu. Ve bir baktım Cezeri diye bir isim var. Ve onun icatları çok ilginç. Onun hakkında da böyle bir iki tane makale var. Daha o dönem kitaplar çıkmaya başlamamıştı 2012 yılında. Elime hiçbir şey geçmeyince ne yapabilirim diye birçok yere mail ve mesaj attım. Bu yüzden de Cezeri cevaplar gelene kadar serinin sonuna bıraktım. Sonra araya dünyalık meşgaleler, sıkıntılar, imtihanlar girdi. Cezeri yavaş yavaş pişmeye başladı. Durmuş Çalışkan'ın harika bir kitabı çıktı. Yavuz Nat Hoca hazırladı, Fuat Sezgin Hoca yazdı derken doneler fazlalaşmaya, materyaller fazlalaşmaya başladı. İstanbul'da Bilim ve Teknoloji Müzesi kuruldu. İçinde Cezeri'nin aletlerini görebilecek hale geldik. Cezeri olağanüstü sergisi açıldı derken beni sürekli bu konuya iten bir şeyler oldu. Yani sürekli önüme geliyor Cezeri. Ben sanki böyle yazmaya direniyormuşum gibi hissetmeye başladım. Dedim yani Cezeri'yi öyle bir yazmam lazım ki bugünün teknolojisine, bugünün modern fikrine uyacak, çocukları içine alacak, onları ekranların karşısında bir de ekranı yararlı kullanabilecekleri hale getirecek. Teknolojik donanımı bizim lehimize çevirebileceğimiz bir şey bulmam
evet,
lazım. Ve akabinde Cezeri'yi bir film olsa nasıl izlerdik, biz Cezeri'yi nasıl görmek isterdik diye düşünerek romanlaştırırken bu bapta böyle üzerine gittim.
Şimdi
bir
Hatice
makaleden yola çıktık yani.
Evet, çok güzel. Şimdi Hatice Hanım, bu koronavirüs pandemi dönemi bizi evlerimize kapattı. Hepimiz
evet,
kendimize daha fazla vakit ayırmaya başladık. Artık can sıkıntısından ne yapacağımızı şaşırır hale geldik. Öyle ki hiç okumadığımız kitapları da okur olduk. Bu da çok
evet,
güzel bir gelişme oldu bizim için. Kendimizi
aha,
dinledik adeta. Bir muhasebe yapmaya başladık. Şimdi bu
evet,
dönemde okunacak kitaplardan birisi de gençlerin en önemli ihtiyaçlarından birisi bu bilginleri tanımak. Bu kitapları
evet,
okumak olsa gerek. Çünkü zamanın gençliği sosyal medya gençliği. Dışarı çıkıp
evet,
sorduğunuz zaman fenomenleri tanıyorlar ama bu bilginleri tanımıyorlar maalesef. Bu içler acısı. İşte bu kitaplarda bu yaralara merhem oluyor. Şimdi
evet,
Cezeri'yi merak edenler eminim kitabınızdan çok faydalı bilgiler edinecekler ve kitabı keyifle
İnşallah,
okuyacaklar. Fakat sizden tadımlık birkaç bilgi alalım. Cezeri kimdir? Kitabınızda Cezeri'yi nasıl anlattınız?
Cezeri aslında robotin ve sibernetin öncüsü olarak aktarılıyor. Yani direkt böyle Google'a girip yazdığımızda bulabileceğimiz bir bilgi. Ama bunun arkasını dolduran çok farklı bir hikaye var. Hikaye de nereden geliyor? Bunu hani aslında çok bildiğimiz bir hikaye bu. Batı'nın bizim önümüze koymuş olduğu Descartes, Pascal ya da Leibniz gibi isimler var. Cezeri'nin üstü kapatılmış bir şekilde ta ki 1908'e kadar, o aslında çok yakın bir tarih bu İslam bilim tarihi için. Yani Cezeri yeni keşfediliyor. Yaklaşık 100 sene dahi olmadı ve bu dönem içerisinde 80 yıllık bir döngüde Cezeri anlatılıyor. 100 yıllık bir döngüde anlatılıyor. Hı hı. Ve ilk yapılan çalışmalar neticesinde sadece kitabından ufacık bir bölüm ortaya konmuşken şimdi Cezeri'nin tamamen sibernetin ve robotin öncüsü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz, ispat da edebiliyoruz kitabıyla. Sibernetik sizin az önce dediğiniz şeyle birebir örtüşüyor. Ne demek? Haberleşme, denge kurma, ayarlama bilimi. Yani insanlar bugün makinelerle bilgi alışverişi, kontrolü yapabiliyorlar. İşte fenomenlik için birçok şey başarabiliyorlar diyeyim. Hı hı. Kötüsünü söylemeyeyim. Ve bunlar yapılırken kaybedilen şeyler, zarar görülen noktalar aslında Cezeri'nin hayatının içerisinde bir damga gibi. Yani siz Cezeri'nin icat etmiş olduğu bir mekanizmaya baktığınız zaman evrensel bir deha görüyorsunuz. Çünkü bütün yapmış olduğu aletlerin içerisinde her ülkeden bir nebze bir şey dokundurmuş. Katiplere o kadar çok önem vermiş ki yazarlığa, aletlerinde bunu çokça kullanmış. Selahaddin Eyyubi var fil saatinin üstünde mesela. Hmm. Ya da Çin ejderhası, işte İran halısı, bir sürü doneler var bunun içerisinde. Bunları yaparken Cezeri'nin benim böyle kalbime dokunan kitabının içerisinde yer alan bir cümlesi vardı. Ve diyor ki padişah benden diyor paha biçilmez araçlar yaptın, onları işte gücünle işler duruma getirdin. Seni çok yoran ve anlaşılması zor olan bir şey inşa etmiş oldun. Şimdi bunu diyor geleceğe taşıyabilmek için öyle bir şey yap ki, hani öyle bir kitap yaz ki gelecekteki insanlar bunu birebir kopyalayıp ya da işte birebir aynısını üretebilsin. Cezeri de bunun üstüne gidiyor ve kitabı yazmaya başlıyor. Kitabını kısaca böyle söylüyoruz yazarken. Öyle zorluklarla karşılaştım ki diyor, hani rüzgarın yaprakları böyle sonbaharda savurup atması gibi emeklerimin savrulup elimden gideceğinden korktum. Azmettim, çok çalıştım, benden daha önce bu işe kimler başlamış, neler icat etmiş, tek tek diyor bunları buldum ve sonunda bu kitap meydana geldi. Muhteşem bir eser. Yani hı hı. Siz eseri elinize aldığınız zaman 25 yıllık bir birikimi görüyorsunuz ve tam hani 1206 yılından kalma bir esere bakabiliyorsunuz. Bu da çok özel bir durum.
Evet. Cezeri'nin yaşadığı yer Diyarbakır, Cizre değil mi?
Evet, Diyarbakır, Cizre. Orada şöyle bir husus var. Hani kaç yılında doğduğu, kaç yılında vefat ettiğini bilemiyoruz. Çünkü kendi kitabının içerisinden çıkarım yapılabiliyor. Uydurulan hikayeleri baz almazsa kitabının içerisinde ona Cezeri denmesinden ötürü Cizre'li olabileceğini söylüyor tarihçilerimiz. Hı hı. Ve Artukluların sarayında 3 tane hükümdar boyunca çalışıyor ve bu 3 hükümdarın emrinde toplamda 25-26 yıl sene çalışmış. Bunu yaparken de sarayın baş mühendisi.
Evet. Şimdi Bir Adın Kalmalı Geriye adlı romanınızda siz Cezeri'yi anlatıyorsunuz. Ufak bilgiler almak isteriz hiç okumayanlar için. Bu romanın baş karakteri kimdir? Nasıl başlıyor? Neler yaşanıyor? Böyle küçük tiyolar verir misiniz bize?
Tabii. Şöyle Halis Demir diye bir baş karakterimiz var. Ömer Halis dedim merhumdan.
Manidar.
Allah bizi de onun şefaatine inşallah yardımcı olsun. Amin. Ne diyeyim, muvaffak kılsın. Onunla isminden yola çıkarak bir böyle çılgın bilim adamı düşledim. Ve nörobilim, bilişim, işte bilgisayar teknolojileri, bugünkü kullanılan teknolojik malzemelerle alakalı geniş çapta bir araştırma yaptım. Henüz insanların görmemiş olduğu teknolojileri de araştırdık. Ve bizim sanal gözlüklerimiz var biliyorsunuz. Onları kullanmış olsak ve bunu bir yararlı oyun değil de bir bilim alabileceğimiz hale getirmiş olsak, bir ilim öğrenebileceğimiz şeyde yararlı bir şekilde nasıl kullanılabilirizden yola çıkarak insanların aklının %100 çalışması, yani kapasitesinin tamamını kullanılmasını sağlayan bir şey icat etmeye çalıştık.
Evet.
Ve bu icat bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculukta da Cezeri rehberlik ediyor. Tabii romanın içerisinden çok fazla tüye veremiyorum akışı bozmamak
evet,
için ama
tabii.
Kitabın sonunda yine Cezeri'nin kitabından bölümler var. En önemlisi arada Batı'da bu kitabın çevirmenliğini yapan mekanizmaları dünyadaki müzelere konulmasını sağlayan isimlerin söylemiş oldukları var. Mesela Roger Garrity'den bir tane örnek vermek istiyorum. Diyor ki El Cezire'nin 13. yüzyılda tasarlanan makine yapımında yararlı bilgiler ve uygulamalar kitabında diyor İskenderiyeli Heron'un mekaniğini ve Bizanslı Filon'un sıkıştırılmış havayla çalışan aletini çok gerilerde bırakır. Cezeri'nin bu eseri Leonardo da Vinci'nin mekanikle ilgili tasavvurunun temelini oluşturur diyor.
Hı-hı.
Bu çok altını çizmemiz gereken bir konu. Yani Leonardo da Vinci'nin birçok mekanizmasında İslam bilim tarihindeki mesela bir Taküyüddin'in, mesela bir Cezeri'nin yapmış olduğu çalışmaların aksi var. Onların üzerine çalışıp geliştirilmiş. İşin ilginç tarafı da bunu doğru bir bilim insanından faydalanarak geliştirdiğini yazmasına rağmen üstü kapatılmış.
Hı hı.
Bu yüzden Cezeri'nin ayrı bir önemi var.
Evet. Peki kitabınızda böyle fantastik bölümler var mı? Genelde
var.
Çocukların çok ilgisini çeker böyle olaylar.
Yani aslında fantastik demek istemiyorum çok. Çünkü şu teknolojinin şöyle bir 10 yıl sonra sıçramasıyla fantastik değil de gerçeklik olabilir. Ama şu an için fantastik sayabileceğimiz tabii ki donanımlar var. Çünkü bir rüya aleminde sanki gerçekleşiyormuş gibi bir konu ama bu bizim için rüya, gelecek nesil için gerçeklik olabilecek düzeyde.
Evet. Cezeri hakkında yazılmış kitaplar var günümüzde.
Evet.
İşte
evet.
Belgeseller de var. Bunlara rağmen günümüz insanlarının Cezeri'yi yeterince tanıdığını düşünüyor musunuz?
Açıkçası düşünmüyorum. Sizle de programdan önce tanıştığımızda da aynı konuyu konuşmuştuk. Yani şu an Cezeri kitabına çıkıp almaya kalksak o kadar az kitaba rağbet olduğundan dolayı o kadar az alabiliyoruz ki bu kitapları. Yani çok düşük seviyelerde İslam bilim tarihiyle alakalı üretim ve alım gerçekleştiriliyor. Bu aslında gençliğin, bugün bizim yaşayışımızın, büyüklerin diyeyim, hani çok büyük yaştaki insanların bile bir kaybına neden oluyor. En basiti merhum Fuat Sezgin, 25-26 dil bilen, 80 yaşında hala kitap yazıp üretmeye devam eden, o azmi, o çalışma isteğini, o muhabbeti kaybetmemiş muhteşem bir örneğin çalışmalarından biz kendimizi çekmiş oluyoruz. Ve içimizdeki keşfetme arzusunu, o mucitliği, o işte etrafa merakla bakmayı, heyecanlanmayı da geri bırakmış oluyoruz. Yani biz bir noktada çocukluğumuzdaki o temiz heyecanları, keşfetme arzusunu kaybediyoruz. İslam bilim tarihine, biz bilim tarihine kendimizi kaptırıp bakmış olsak içimizdeki o çocuğu çıkartacağız ortaya.
Evet.
Yani mucitlik deyince derslerde de hep aynısını söylüyorum. Dünyayı kurtaracak bir işte büyük atılım gerçekleştirerek en harika icadı gerçekleştirmek değil, ihtiyacı karşılamak, ülkenin ileri gitmesi için bir adıma, bir vesileye sebep olmak, vatan millet sevdasıyla yola çıkarak orada yapılması gereken neyse, ne eksikse, yani bir bilim şimdiye destek olunabilir, bir fikir ortaya atılabilir, fikrin gelişmesine yardımcı olunabilir. Bunların tamamı bu bilim tarihinin içerisinde var. Biz az okuyoruz. Çok az
maalesef
okuyoruz. Yani o kadar acı bir durum ki bir başka bir ülkeye gittiğimizde, ülke ismi vermeyeyim, tarihinin tamamını biliyor, diliyle barışık. Bir önceki dil, atıyorum 400 yıldır diyelim ki Latince harfleri kullanıyor. Ondan önce başka bir dili kullanmış. İkisini de öğreniyor. Biz bugün diyoruz ki dil değişti, kavgasına giriyoruz. Hayır, biz ikisini de öğrenebilecek kapasitedeyiz. 80 yaşındaki bir insan 26 dil biliyorsa biz gençler olarak 5-6 dili çok rahatlıkla konuşabilecek halde olmamız lazım.
Evet.
Yani bugün Filistin davasıyla Müslümanlarla bir araya geliyoruz ama dillerimiz farklı. Hatta ortak dil olarak İngilizceyi kullanıyoruz.
Evet, maalesef.
Bu çok acı bir durum. Bilim tarihinde de dil gerekiyor. Çünkü mesela Cezeri Almancadan çeviri yapılarak Türkçe'ye kazandırılan bazı noktaları olan bir bilimci.
Hı hı. Kübra Hanım, şimdi İlmin başı merak, bu yüzden de merak ilmin evet. hocasıdır demişler. Siz çocuklarla iç içesiniz, onlarla hemhalsiniz. Onların böyle İslam bilginlerine, bunların kitaplarına olan alakaları ne durumda? Merak ediyorlar mı hayatlarını?
Tabii. İlk başladığımızda şöyle bir husus vardı. Hani bilim tarihimizdeki isimler, Türk bilginler dediğimiz zaman yabancı bilginlerin isimleri genelde söyleniyordu. Öyle bir alışkanlık oluşmuş, dile yerleşmiş artık. Sonra resimler göstererek bakın bunları biz bulduk, bunlar şunların öncüsü oldu derken araya biz bir de bu fen derslerinde okullarda yapılan deneyleri eklemeye başladık. Onun heyecanı ve sevgisiyle sanki şu an çocuklarda bir değişiklik başladı diye düşünüyorum. Hatta hocalardan da rica ediyorum, eğlenceli hale getirin. İşte kes yapıştır yapın kartondan bir şeylerden
kesinlikle
yeter ki çocuklar
eğlenceli hale getirilmesi lazım.
Evet evet kesinlikle, çünkü yani hani bir yurt dışına çıktığınız zaman bilim tarihi anlatılırken küçücük bir çocuğun eline direkt deney tüpünü veriyorlar. Yani o karbonat da sirkeyi deney tüpünde birleştiriyor. Onun heyecanını yaşıyor. O kocaman araçlar kullanıyor. Bizde de aynısı olması gerekiyor.
Evet, şuna yani dikkat ediyorum. Şuna dikkat ediyorum. Çocuklar klasik çizgi filmlerini artık sevmiyorlar. Böyle evet. 3D, 3 boyut gerçekçi çizgi filmlerini seviyorlar. Biz de aslında böyle tarihi kahramanlarımızı gerçekçi olarak onlara anlatabilmeliyiz. O teknolojiye evet. kavuşabilmeliyiz diye düşünüyorum.
Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Bir de konuda sıkıntımız var. Yani çocuklar belgesel tadında izlemek istemiyorlar animasyonları. Hı hı. Yani o bir film başlığı altında olsun, sanki bir fantastik dünya olsun, ondan yürüsün
bir istiyorlar. Bir hikayesi ben olmalı.
Mesela, sihire hı. o kadar alıştılar ki, ben bu kelimeyi özellikle kullanmıyorum çocuklarda. Sihirli kelimesi çocuklara o kadar işlendi ki.
Evet.
Çok normal karşılıyorlar ve bütün izledikleri şeylerin içerisinde bundan bir nebze olsun istiyorlar. Çocuklar bununla yetişti çünkü. Ama bizde bunu gizem başlığı altında ya da işte fantastik sizin dediğiniz gibi başlığı altında işleyebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, haklısınız. Evet, zaman su gibi akıp geçti. Sizinle evet. olan yolculuğumuzun sonuna geldik. Çok keyifli bir söyleşiydi. Umarım bundan sonraki kitaplarınız için de söyleşimiz devam eder. Başka kitaplarınız var. Onları da konuşmak isteriz ilerleyen yayınlarımızda.
İnşallah Mustafa Bey. Teşekkür ederim nazik davetiniz.
Ben de çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Kolaylıklar diliyorum.
Sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam bilim tarihi araştırmacısı, senarist ve yazar Hatice Kübra İpek bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Bir Adın Kalmalı Geriye romanını, Cezeri'yi konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Thank you. Göç Yolları 60. Yıl Özel.
Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yolculuğumuz Göç Yolları 60. Yıl Özel köşemizle devam ediyor. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver şu an telefon hattımızda. Can Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim, biz de iyi günler diliyoruz hocam sizlere.
Buyurunuz.
Hocam evet. Sizinle bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Avrupa'da Türklere yönelik yabancı düşmanlığı. Evet. Türkofobi de deniliyor buna, Türkiye-fobi de deniliyor. Bu konuları evet. Sizinle ele alacağız. Bu konuya geçmeden önce dün hiç haz etmediğimiz, böyle sinirlendiğimiz bir olay yaşandı Almanya'da. Evet. Evet, Alman evet. polisleri maalesef bir engelli vatandaşımızı sokak ortasında darp ettiler ve hastanelik evet. ettiler. Evet. Kendisi yakınlarıyla birlikteydi, hastaneye doğru gittiğini ifade etmişlerdi. Rahatsızlığını ifade ettiler ama buna rağmen Alman polisi coplarla karşılık verdi ve evet. bu vatandaşımıza sert müdahalede bulundu. Bu evet. durumla alakalı iletişim başkanı Sayın Fahrettin Altun da Twitter hesabından açıklama yaptı. Şöyleydi açıklaması. Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir. Ayrıca yabancı düşmanlığının Avrupa'da hızla yükseldiğini de kanıtlıyor dedi Fahrettin Altun. Evet. Hocam siz bir olayı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi önce bir düzeltmeye de başlamak istiyorum. Düzeltme fobi kelimesiyle ilgili. Fobi korku demek.
Evet.
Şimdi İslamofobi, Türkofobi falan dediğimiz zaman Türk korkusu, İslam korkusu, biz bunu artık çoktan geride bıraktık. Artık Türk nefreti ve İslam nefretiyle karşı karşıyayız. Yani burada korkudan ziyade artık tek taraflı bir nefretle muhatap oluyoruz ki bu önemli bir saptamadır. Bunu o şekilde değerlendirelim bundan sonra. Anladım. Umarım yerleşir şeyimize, yani dilimize yerleşir. Çünkü nefobi, biz kimseleri korkutma durumunda falan değil.
İşte onlar aslında. Bu şekilde ifade ediyorlar.
İşte onlar o şekilde ifade ama bu çoktan geride kaldı ve evet. artık bundan sonra yapılan iş tamamen nefrettir. Yani nefret suçu işliyorlar. Şimdi Sayın Altun'un söylediklerine katılmamak mümkün değil. Bu arada ben bir memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. İlk kez Türkiye'den böyle bir olayda, ilk kez değil mutlaka, daha evvel de olmuştur ama güçlü bir sesin çıkmış olması önemlidir. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü yani böyle genelde olanı biteni neredeyse bizim vatandaşlarımızı suçlayacak şekilde değerlendiren, yorumlayan bir takım medya kuruluşlarına falan da rastladık geçmişte. İşte Türkler gittiler orada, bir türlü uyum sağlayamadılar da o yüzdendir, şu bu yüzdendir falan filan diye. Fakat şimdi artık o kadar yani mızrak çuvala sığmayacak kadar açık bir nefret suçu işleyen bir polis teşekkülatı var orada. Yani böyle bir şey olamaz. böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Daha evvel de bundan birkaç hafta evvel zannediyorum dışarıda duyduğu gürültü üzerinde bir iş yeri sahibi bir Türk iş yerinin önüne çıktığı anda ne bakıyorsun diye polis tarafından darp edildi. Aldı götürüldü karakolda dövüldü falan. Bunlar gittikçe sıklaşmaya başladı. Özellikle bu Amerika'daki Floyd olayından sonra aynı yöntemle işte insanların boğazına basmalar, neredeyse öldürecek noktaya getirmeler falan, bunu adeta bir alışkanlık haline getiren bir takım polisler var Almanya'da. Tabii tüm polis teşkilatı değildir kuşkusuz. Zaten bir de eyalet sistemi var, her birinde değişik, ama genel bir aşırı sağcı, Türk düşmanı, Türk nefreti taşıyan bir güvenlik işte güçlerinden söz ediyoruz ki bu fevkalade rahatsızlık verici bir şey. Ve hı hı. Şimdi esas bugünkü konumuza gelmek istiyorum. Yani bizim vatandaşlarımız, Almanya'da yaşayan, Fransa'da yaşayan ve devletle, devletin güçleriyle haksız yere muhatap olan ve devletin orantısal olmayan gücüne muhatap olan, ona maruz kalan insanların içinde yaşadıkları ülkeye karşı bir güven duymaları da beklenemez. Şimdi bu her şeyden önce aslında vatandaşlarımız çok yakından ilgilendi. Üstelik de tamamen insan hakları çerçevesinde ele alınması gereken bir konudur. Şimdi bu insan hakları konusu demek ki Avrupa'da sadece belli zamanlarda, işte en son İsrail'deki olaylara, işte Gazze'ye yapılan saldırıları görüyoruz. Kendilerine karşı eğer bir sıkıntı varsa o zaman insan hakları hatıra geliyor. Onun haricinde tepeden baktıkları milletlere, kültürlere karşı kat'i surette insan hakları gibi bir sorun yahut da bir meseleyi hissetmiyorlar, kabul etmiyorlar. Şimdi bu yurt dışında yaşayan insanlarımızın bence bugün artık 60. yıla geldiğimiz şu günlerde, şu yıl içerisinde en önemli meseleleri oradaki can güvenlikleridir, oradaki insan haklarıdır. Çeşitli biçimlerde maruz kaldıkları ayrımcılığa karşı aslında çok uyanık olmalarıdır. Ha, bu nasıl olacaktır? Şimdi bizim vatandaşlarımız, biz Türk, aslında Türklerin geleneğinde var. Bulundukları ülkelerde devlet otoritesine karşı saygılıdırlar Türkler. Yani aksi halde bazı ülkelerde, şimdi isimlerini zikretmeyeyim ama kendilerine azınlık olarak yaşadıkları ülkelerde kendilerine yapılan her türlü haksızlığa karşı da demokratik yollardan ve gayet barışçı biçimde mücadele etmeye gayret etmişlerdir. Ama bunun haricinde bir başkaldırı, bir ne bileyim yani farklı şiddet yollarına başvurma gibi bir geleneğimiz yok. Bunu birçok ülkede, dünyanın birçok yerinde yaşıyoruz. Maalesef yaşıyoruz. Şimdi bizim vatandaşlarımız da bu yaşadıkları Batı Avrupa ülkelerinde demokratik haklarını kullanarak ve hatta öncelikle bu meseleleri öne çıkaracak bir örgütlenme tipiyle mücadele etmek durumundalar. Bu örgütlenme tipi öteden beri benim çok vurguladığım bir husus, insan hakları ile ilgili bir yapılanmadır. O yapılanmanın en azından böyle düşünmeyen, yani o Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı şeyine, işte virüsüne kendini kaptırmamış olanların hiç değilse desteğini sağlamak için, ki tabii bütün toplumun böyle düşündüğünü söylemek de mümkün değil. Son derece namuslu aydınlar da var yani.
Tabii, tabii.
Ondan sonra ve böyle yani dilden başlayan şiddetin giderek fiziki şiddete kadar dönüştüğü bir ortamda yapılacak olan şey, mümkün olduğu kadar hukuk ve işte insan hakları konusunu, hukuki konuları öne çıkarmak suretiyle işte mücadeleye başlamaktır. Yani biraz geç kalınmış olduğu kanaatindeyim. Bugüne kadar birçok insanımızı kaybettik maalesef. Yani bu ırkçı terör.
Evet.
Ondan sonra zaman zaman işte farklı biçimlere dönüştü. Camilere saldırılar var. Ondan sonra insanlara saldırılar var. Şimdi de işte en son o bahsettiğiniz olayda maalesef yüreğimizi acıtan bir olay. Engelli bir vatandaşımıza sokağın ortasında ondan sonra böyle işte 5-6 tane polisin hep birlikte darp etmesi falan
çok
gibi
kötüydü.
İnsanlık dışı bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Ve Türkiye'nin tabii yani bütün kurumlarıyla bu konuyu aslında tematize etmesi, gündeme getirmesi fevkalade gerekli son derecede önemlidir ve etkili de olacaktır. Çünkü yani susup böyle işte vazgeçip efendim oluyor böyle olaylar falan demez, zaman çoktan geride kaldı. Yani müferittir bunlar. Evet. Hani böyle şey diyorlar, yalnız kurt yaptı falan filan değil. Halbuki hayır. Bu bir toplumsal aslında mekanizmanın harekete geçirilmesiyle ortaya olmuştur ve geniş tabanlı bir olaydır. Yani tek tek insanlar belki şiddet olayına karışırlar ama kurumsal ırkçılığın olduğu ve medyanın özellikle bunu devamlı kaşıdığı bir toplumun içerisinde bundan sonra artık böyle yalnız kurtlardan, münferit olaylardan falan filan söz edemezsiniz yani. Bu artık bir toplumsal travma haline dönüşmeye başlamıştır. Kendileri açısından da kabul edilebilir bir hadise olmamalıdır. Çünkü neticede toplumun uyumlu ve barış içinde yaşaması buna bağlıdır. Şimdi yani siz eğer böyle toplumun içerisinde bir takım kesimleri göçmenlerden başlayarak, Türklerden, Müslümanlardan başlayarak ayrıştırmaya başlayan bir kültürü kabullenirseniz o kültür mutlaka yarın öbür gün size de dönecektir. Kendileri gibi düşünmeyen insanlara yani neler yapabilecektir bilemiyoruz. Ki geçmişte özellikle Almanya'nın tarihinde, yakın geçmişinde bunun çok belirgin bir örneği var yani. İlk başlarda işte o Nazi rejimi geldiği zaman belli kesimlere, önce Yahudilere sonra diğerlerine falan derken giderek kendi gibi düşünmeyen herkese karşı dönmüş bir terör rejimi ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu demokratik sistemde bu olmaz diye düşünmemek lazım. Bu olmaz artık, bir daha tekrarlanmaz diye düşünmemek lazım. Nasıl olacak? İşte sokakta polis engelli vatandaşı döver. Yarın öbür gün birisi gider bir başkasını öldürür. Bunları hep böyle işte hoşgörüyle, ki yani yine ya da tahammül ederek bakmak doğru mudur? Mutlaka kesin yapmak, önlem almak lazım ve bu kesin önlemi yapacak, alacak olan da siyaset kurumudur. Ha, bu onların işidir, tamam. Ama bizim vatandaşlarımızın da özellikle bu amaçla çok ciddi işte insan hakları temalı çalışmalara, örgütlenmelere girmeleri lazım ve bol miktarda da müttefik edinmeleri lazım.
Evet.
Bunu engellemenin yolu buradan geçiyor.
Evet, sayın hocam.
Yoksa yani,
bu açık saldırıların tehlikeli bir boyutu da siyasi bir argüman haline getirilmesidir herhalde, değil mi? Çünkü bunu kullanıyorlar, evet. Aşırı sağcıların oylarını almaya çalışıyorlar. Şimdi Filistin'deki mesele de bir benzeri. Eğer Kudüs'e İsrail saldırmazsa, Filistinlileri saldırmazsa seçimde kaybedeceğini düşünüyor İsrail.
Valla oradaki tabii o biraz da özgün bir durum. Yani çok diğer taraflarla mukayese. Çünkü İsrail'in çok özgün bir ideolojisi var yani. Tamamen dini amaçlar ve ideoloji üzerine kurulmuş bir devlettir İsrail ve tamamen apartheid rejimidir. Bu apartheid rejimi, şimdi mesela Avrupa'da böyle bir şey belki beklemiyoruz, yok ama neticede siyasal araç olarak kullanıldığı İsrail'de doğrudur. Şimdi Netanyahu'nun bir türlü tek başına işte o başbakan olamaması, seçimi tekrarlanması habire falan. Dolayısıyla orada bir iç istismar var, siyasal istismar var.
Evet.
Ama o kadarla da geçiştirip şey yapamayız. Onların ideolojik yaklaşımları
tabii,
bu. Yani kendi işlerinde demokrat gözüküyorlar ama farklı olana karşı son derece acımasız, son derece yani anlayışsız davranıyorlar ve insani değerler önemsiz hale geliveriyor birdenbire. Yani şimdi bütün bunlar aslında yine tek kaynaklı bu yani ta 19. yüzyıldan başlayan ama tabii Yahudilerin ya da Musevilerin, İsrail'in diyelim, hani Musevileri suçlamıyorum da onların içerisinde de farklılıklar var. Üstelik de bu olan biteni eleştiren Musevi gruplar falan da var yani. Orada da namuslu aydınlar var biraz evvel söylediğim gibi.
Hı hı.
Ama yani Avrupa'daki durum bu 19. yüzyıldan başlayan, özellikle Darwin'in işte bu türlerin kökeniyle başlayan ırkçılık olayıdır. Bunu pek fazla telaffuz da etmek istemezler. Ondan sonra ve bu ırkçılık milliyetçilik ideolojisinin kötüye kullanılmasına yol açmıştır. Halbuki milliyetçiliğin aslında belki de ırkçılıkla ilk başlarda alakası yoktur falan. Ondan sonra zaman içerisinde bu böyle biraz şekil değiştirerek çok geniş bir sosyolojik altyapı ile ilerliyor ve ne yazık ki 60. yılda biz hala bunları konuşuyoruz. Yani işin acı tarafı da budur. Bunu maalesef bir türlü kabullenmek hocam, istemiyorum ama ne yazık ki bu, yani realitemiz bu.
Evet,
evet yani.
Evet, bu Mustafa konuda Dışişleri Bakanı Sayın Yavuz Selim Kıran'ın da Twitter'dan yaptığı bir açıklama var hocam.
Evet,
Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz. Vatandaşımızın evet. babası Mustafa Çiftçi ve ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Konuyu her düzeyde evet. ilgili makamlar evet. nezdinde yakından evet. takip edeceğiz.
Evet, yani bu, çünkü bakın şunu da unutmamak lazım. Bizim yurt dışındaki vatandaşlarımıza sahip çıkmak hem anayasal görevimiz devlet kurumları olarak, hı hı. Aynı zamanda da insani görevimiz tabii ki. Yani ve uluslararası işte mesela şimdi sözleşmelere de imza attık, onları da onayladık falan. Onlarda da bu bize bir mükellefiyet olarak önümüzde duruyor, bizim önümüzde şimdi. Şimdi Türkiye'nin tabii bu işleri böyle biz yapmıyoruz. Pek aldırmıyoruz bu işler. İşte oralarda olan müferrit hadiseler deme durumu yoktur. Ve dememiştir şimdiye kadar da. Ve ben tabii Dışişleri Bakan Yardımcımızın, ondan sonra işte İletişim Başkanımızın, Türkiye'nin işte siyasi partilerden de bilmiyorum geldi galiba. Bu tür olaylarda bir tavır belirlemesi ve bu tavrı işte yani koruması, bu tür olayların engellenmesi açısından, Türkiye'nin ağırlığının ortaya konması açısından son derece önemlidir diye düşünüyorum. Onları kutluyorum o yüzden de. Yani başka türlü olmaz bu. Çünkü vatandaşlarımız sahipsiz değildir. Sahipsiz oldukları duygusuna hiçbir zaman kapılmamalıdırlar. Ondan sonra Türkiye'nin arkalarında olduğunu görmelidirler. Yani onlar oraya gönderip tamamen gözden çıkarmış bir devlet değil burası. Öyle değil.
Hocam, Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman, her platformda evet. yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın evet. yanında olduğunu daima söylüyor, dile getiriyor. Bununla evet, da kalmıyor, evet. fiili adımlar atıyor. İnşallah.
Evet. Haklı olanları getiriyoruz. Ondan sonra bakıyorsunuz bir yerde doğru düz tedavi olmadı mı şu pandemi döneminde? Yurt Tabii. dışında yaşayıp da gerekli tedavi imkanlarından yararlanmayan, yararlandırılmayan veyahut insanlarımızı ambulans uçak
özel uçakla Türkiye'ye getirildi, tedavi ettirildi.
Tabii. Yani o bakımdan o tavrımız konusunda bir tereddütümüz yok. Ama şimdi bizim vatandaşlarımıza da tabii çok iş düşüyor. Sadece Türkiye'nin desteği yetmez onlara. Aynı zamanda da kendileri tavır almaları lazım. Ve bunu yaparken de yani biraz evvel de özellikle vurguladım. Bu amaçla örgütlenmelerini, siyasi amaçlarla değil, sadece bir korunma amacıyla, insani efendim işte yaklaşımları güçlendirecek şekilde, insan haklarını güçlendirecek şekilde bir mücadele içine girmeleri gerekiyor. Yoksa siyasi çekişmelerle biraz da zamanlarını boşa harcarlar. Bir faydası olmaz yani onlara. Evet. Çünkü birileri de onları siyasi açıdan da istismar etmeye gayret edecektir. Evet, yani.
Doğru
söylüyorsunuz. Ona da fırsat vermemek lazım.
Peki hocam, çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine
ediyorum.
Başka bir konuyla devam ederiz inşallah.
Görüşmek üzere.
Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sayın hocam.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver telefon hattımızdaydı. Böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı hep birlikte kutlayacağız. Sevgili arkadaşım Sezin Zor yayında olacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.